İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 10.
Muhtar kahyanın yanından ayrıldığı atına binip köylülerin çalıştığı tarlaya gitti. Kahyanın karısı konuşulanları dinlemişti. Kocasının yanına koşup onlara karşı biraz iyi davranması için yalvardı. Yumuşak tabiatlı, iyi kalpli bir kadındı. Mümkün olduğu kadar kocasını yatıştırmaya çalışır, köylüleri müdafaa ederdi. Kocasına dedi ki, ''Kuzum, ne olursun sana İsa adına yalvarıyorum. Bu mübarek Paskalya bayramında günaha girme, köylüleri serbest bırak.'' Kahya karısının sözlerine yalnızca güldü ve ''Çoktandır dayak yemiyorsun galiba.'' Onun için cesaretin artmış. Başkalarının işine niçin burnunu sokuyorsun diyerek onu azarladı. Kuzum sana dair kötü bir rüya gördüm. Ne olur köylüleri serbest bırak. Bak sana söylüyorum kapa çeneni. Çok yağlı yemek yediğin için midir nedir? Artık kırbaçtan korkmuyorsun. Aklını başına topla. Kahya sinirlenip yanmakta olan piposunu karısının dişlerine vurdu. Onu oradan kovdu ve sofrayı kurmasını emretti. Yemekte pelte, börek, lahana çorbası, domuz kızartması ve sütlü erişte yedi. Üstüne de tatlı bir börek aldı ve vişneli körü içti. Sonra aşçı kadını çağırıp kendisine şarkı söylemesini emretti. Kendisi de bir gitar alıp ona eşlik etti. Kahya'nın keyfine diyecek yoktu. Gitar çalıyor, aşçı kadınla gülüp eğleniyordu. Tam o sırada muhtar içeriye girdi ve gördüklerini olduğu gibi anlatmaya başladı. Kahya sordu. Nasıl? Tarlayı sürüyorlar mı? Söylediklerimi zamanında yapabilecekler mi? Yarısından çoğunu sürmüşler. Hata var mı? Görmedim, iyi çalışıyorlar. Toprak tavında mı? Oldukça iyi. O kadar yumuşak ki, kına gibi. Kahya biraz sustuktan sonra, söyle bakalım, benim hakkımda ne söylüyorlar? Sövüp sayıyorlar mı? Diye sordu. Muhtar ezilip büzüldü, kızardı fakat Kahya gerçeği olduğu gibi söylemesini emretti. Haydi her şeyi söyle. Söyleyeceklerin sana değil onlara aittir. Gerçeği söylersen seni memnun ederim. Söylemezsen artık gerisini sen tahmin et. Ben adamı döverim, anladın mı? Hey Katyuşa, şuna bir bardak vodka ver de biraz cesaretlensin. Aşçı kadın muhtara vodka getirdi. Muhtar onların bayramını kutladı ve vodkayı içti. Sonra ağzını silip konuşmaya başladı. Kendi kendine, herkes onun aleyhinde konuşuyorsa bunda benim ne kabahatim var? Madem ki ısrar ediyor, ben de gerçeği söyleyeyim diye düşündü ve bütün cesaretini toplayarak konuşmaya başladı. Şikayet ediyorlar efendim, şikayet ediyorlar. Ne diyorlar söyle. Allah'a inanmıyor diyorlar. Kahya gülerek sordu. Bunu kim diyor? Kim olacak herkes. Senin için o şeytanın yolunda gidiyor diyorlar. Kahya yine güldü. Bu iyi bir şey. Sen bir bir anlat canım. Her biri ayrı ayrı ne diyor? Mesela Vaska ne dedi? Muhtar köylülerin adlarını vermek istemiyordu. Fakat Vaska ile araları ne zamandan beri açıktı. Şöyle başladı konuşmasına. Vasili herkesten fazla sövüp sayıyor. Ne dedi söylesene be. Söylenmesi güç efendim. Ölümden de kaçamaz ya diyor. Güzel. Şimdiye kadar niçin beklemiş öyleyse? Cesareti mi yok? Ya Trişka köpeğine dedi? Hepsi de kötü şeyler diyorlar efendim. Ne diyorlar? Söylediklerini tekrarlamak bile kötü. Ne diye kötü olsun canım? Söyle gitsin. Korkacak ne var? Onun karnı yarılacak. Karnının içinde de ne var ne yok hepsi dışarı çıkacak diyorlar. Bu Kahya'nın çok hoşuna gitmişti. Yine güldü. Görürüz bakalım. Kimin karnındakiler önce dökülecek? Bunu kim söyledi? Trişka mı? Aslında herkes ağzına geleni söylüyor. Küfürler, tehditler almış başını gidiyor. Ya Piotr ne dedi? O serseri de herhalde küfrediyordur. Hayır efendim, Piotr küfretmedi. Acaba niçin? Tüm köylüler içinde yalnızca o hiçbir şey söylemiyor. Tuhaf bir adam. Ben de o adama hayret ettim doğrusu. Ne yaptı ki? Ne mi yaptı? Tüm köylüler ona şaşıyorlar. Söyle bir canım, ne yaptı? Çok tuhaf bir şey. Onun yanına gittim. Türk'ün tepesinin kenarındaki yamaçta çift sürüyordu. Yanına yaklaşınca şarkı söylediğini, sabanın üzerinde bir şeyin parladığını gördüm. Sonra? Sonrası efendim, biraz daha yaklaşınca bir de baktım ki sapanın üzerinde 5 kapiklik bir mum yanıyor. Rüzgardan falan da sönmüyor. O ise yeni bir gömlek giymiş, hem Paskalya ilahileri söylüyor hem de tarla sürüyor. Sapanı oradan oraya dolaştırdığı halde mum sönmüyor. Bütün bunlar gözlerimin önünde oldu. Fakat mum sönmedi.
Peki ne dedi?
Hiçbir şey demedi. Beni görünce bayramımı kutladı ve ilahi söylemeye devam etti.
Onunla konuştun mu?
Konuşmadım. Fakat o sırada köylüler gelip onunla dalga geçtiler. Ona Paskalya günü çalıştığın için Allah günahını hiç affetmeyecek dediler.
Ya o ne dedi?
O yalnızca dünyada barış, insanlarda huzur olmalı dedi. Sonra kara sapanı tutup atları hareket ettirdi ve ince bir sesle yine ilahi söylemeye başladı. O sırada mum hala yanıyor, sönmek bilmiyordu. Kahya olduğu yerde oturup kalmıştı. O sırada aşçı kadın muhtarı savdı. Kahya sonra yatağa uzandı. Üzerine sap arabası yıkılmış gibi ah çekip inlemeye başladı. Karısı kendisine yaklaşıp konuşmak istedi. Fakat o konuşmadı. Ağzından yalnızca şu kelimeler çıktı. O beni yendi. Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Karısı ona git dedi. Git. Onları serbest bırak. Belki günahın o kadar büyük değildir. Önceden çok şeyler yaptın. Şimdi korkuyorsun değil mi?
Ben mahvoldum artık. O beni yendi. Beni yendi. Beni yendi diye hep aynı şeyi tekrar edip duruyordu.
Gidip de köylüleri serbest bıraksan daha iyi edersin. Haydi kalk. Ben atını eğerlemeleri için emir veriyorum. Kahya'nın karısı tarlaya gidip köylüleri serbest bırakması hususunda Kahya'yı kandırmıştı. Köylüler atı getirdiler. Kahya ata binip tarlaya gitmek üzere yola koyuldu. Köyün içine yaklaşınca bir kadın ona köyün giriş kapısını açtı. Ahali Kahya'yı görünce çil yavrusu gibi dağıldı. Kimi avluya, kimi duvarın arkasına, kimi bahçeye saklandı. Kahya köyün meydanından geçip diğer uçtaki çıkış kapısına vardı. Kapı kapalıydı. At üzerindeyken onu açamazdı. Birilerini çağırdı fakat kapıyı açmak için kimse gelmedi. Bunun üzerine kendisi attan inip kapıyı açtı. Sonra tekrar ata binmek istedi. Bir ayağını üzengiye koyup atın üzerine atlayacağı sırada at bir domuzdan ürküp çite doğru geriledi. Kahya şişman olduğu için eğere oturamayıp çitteki uzun ve sivri bir kazığa çarparak karnı yarıldı ve yere düştü. Köylüler tarladan köye dönerken atlar köy kapısından ürküp içeri girmek istemediler. Bunun üzerine köylüler kapıya doğru bakınca Kahya'nın elleri açık, gözleri donuk bir vaziyette yerde yattığını gördüler. Bağırsakları dışarı fırlamış, kanları pıhtılaşmış, kanını toprak bile kabul etmemişti. Köylüler korkudan köye arka yoldan girdiler. Yalnız Piotr atından inip Kahya'nın yanına yaklaştı. O zaman ölmüş olduğunu anladı. Eğilip gözlerini kapadı. Oğlunun yardımıyla ölüyü arabasına koydu ve doğruca beyin evine götürdü. Bey, Kahya'nın yaptıklarını öğrenince her yıl bir miktar vergi vermeleri şartıyla köylüleri azat etmeye karar verdi. Böylece köylüler Allah'ın kudretinin kötülükte değil, iyilikte bulunduğunu anladılar.
İlyas. Zamanın birinde Urfa ilinde İlyas adında bir başkır vardı. Babası ona fazla bir miras bırakmamış, onu evlendirdikten bir yıl sonra ölmüştü. İlyas o sıralarda 7 kısrağa, 2 ineğe, 20 koyuna sahipti. İşten anlayan bir adam olduğu için yavaş yavaş servetini çoğalttı. İlyas sabahtan akşama kadar karısıyla birlikte çalışır, herkesten erken kalkar, geç yatardı. Bu yüzden her yıl biraz daha zenginleşirdi. İlyas bu şekilde 35 yıl çalışarak büyük bir servet sahibi oldu. Bu zaman içerisinde İlyas'ın 200 atı, 155 boynuzlu hayvanı, 1200 koyunu olmuştu. Çobanlar sürülerini otlatır, hizmetçi kadınlar kısrak ve koyunları sağar, bundan kımız, yağ, peynir yaparlardı. Ev bolluk içinde yüzüyordu. Herkes ona imrenerek bakıyor, şu İlyas ne şanslı adam, her şeye sahip, ölüm bile ona vız gelir diyorlardı. İlyas'ın birçok büyük adamla tanışıklığı vardı. Ona dünyanın dört bir bucağından misafir gelirdi. İlyas herkesi kabul eder, yedirip içirirdi. Misafirlerine kımız, çay, şerbet, koyun eti ikram ederdi. Konuklar gelir gelmez hemen bir iki koyun, eğer gelenler çoksa bir kısrak kestirirdi. İlyas'ın iki oğlu bir kızı vardı. Oğullarını ve kızını evlendirmişti. Fakir olduğu zamanlarda oğulları İlyas'la beraber çalışır, koyunları güderlerdi. Fakat zenginleyince işi eğlenceye döktüler. Hatta birisi içkiye dadanmıştı. Büyük oğlu bir kavgada öldü. Küçüğün dik kafalı bir karısı vardı. İlyas söz dinletemediği için onları ayırıp bir ev verdi. Böylece serveti bir miktar azalmıştı. Çok geçmeden koyunları bir hastalığa yakalanıp birçoğu öldü. Sonra sene kurak geçti, ot yetişmedi, kıtlık oldu. Bu yüzden kışın birçok hayvanı daha öldü. Ekinlerinin büyük bir kısmını kırgızlar çalıp götürdü. Böylece İlyas'ın serveti azaldıkça azaldı. İşleri gittikçe kötüye gitti. Bunların neticesinde İlyas güçten düşmüş, tamamen çökmüştü. O ihtiyar yaşında kürklerini, halılarını, arabalarını, eğerlerini, son hayvanına varana kadar nesi var nesi yoksa her şeyini satmaya mecbur kaldı. Tam manasıyla züğürt bir adam olmuştu. Her şey o kadar çabuk elden çıkmıştı ki kendisi bile farkında olamamıştı. Artık kendi giydiği elbise, kürk şapka, ayakkabı ve ihtiyar karısı Şam Şemai'den başka hiçbir şeyi yoktu. Kendisinden ayrılmış olan oğlu uzak bir diyara gitmiş, kızı da ölmüştü. Onlara yardım edecek kimseleri kalmamıştı. Karısıyla birlikte hizmetçilik yapmaktan başka çareleri yoktu. Komşuları Muhammed Şah onlara acıdı. Muhammed Şah ne zengin ne de fakirdi. Namusuyla yaşayan iyi bir adamdı. İlyas'ın eski misafirperverliğini hatırlayıp ona yardım elini uzattı. Ona, "İlyas, karını da alıp bize gel. Yazın elinden geldiği kadar bahçede çalışır, kışında hayvanlara bakarsın. Şam Şemagi de kısrakları sağar, sütünden de bizlere kımız yapar. Ben sizlere bakar, yedirir, içiririm. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana söyleyin yeter," dedi. İlyas komşusuna teşekkür ederek karısı ile gelip Muhammed Şah'ın evinde hizmetçi oldu. Bu onlara önceleri zor geldiyse de zamanla buna alıştılar. Ellerinden geldiği kadar çalışıp çabalayarak yaşamaya başladılar. Muhammed Şah onları yanına almakla çok iyi etmişti. Çünkü İlyas ve karısı vaktiyle gün görmüş insanlar olduğu için işin püf noktalarını ve usullerini biliyor, tembellik etmiyor, olanca güçleriyle çalışıyorlardı. Muhammed Şah böyle gün görmüş ve zengin insanların bu hale düşmesine çok üzülüyordu. Bir gün Muhammed Şah'a uzak bir yerden akrabaları gelip misafir oldular. Köyün hocası da geldi. Muhammed Şah İlyas'a bir koyun tutup kesmesini emretti. İlyas koyunu yüzüp pişirdi ve misafirlere getirdi. Misafirler koyunu yediler, çay içtiler, sonra da kımıza başladılar. Misafirlerle ev sahibinin yumuşak minderler ve halılar üzerine oturup taslarla kımız içip sohbet ettikleri bir sırada İlyas kapının önünden geçti. Muhammed Şah onu görür görmez misafirlere işaret edip "Kapının önünden geçen şu ihtiyarı gördünüz mü?" dedi. Misafirlerden biri, "Gördüm. Fakat bunda dikkat çekecek ne var?" dedi. "Şu var ki bu adam bizim buranın en zengin adamıydı. Adı İlyas. Belki duymuşsunuzdur." "Duymaz olur muyum hiç? Kendisini görmemiştim ama şöhreti çok uzaklara ulaşmıştı." "Hiçbir şeyi kalmadı. Benim yanımda çalışıyor. Karısı da bizim kısrakları sağıyor." Misafirler hayretle "cık cık" deyip başını salladı. "Ya işte saadet bir tekerlek gibi döner. Dönerken de kimini yukarı çıkarır, kimini aşağı indirir. İhtiyar çok azap çekiyor olmalı. Bilmiyorum, gördüğüme göre rahatça, sessizce işine bakıyor." Misafir sordu, "Onunla konuşabilir miyiz? Bize biraz hayatından bahsetsin." Ev sahibi "hay hay" diyerek çadırın arkasına doğru seslendi. "Babay, buraya gel, karınla birlikte kımız iç." İlyas karısıyla birlikte içeri girdi. Ev sahibini ve misafirleri selamladı, dua edip kapının yanına diz çöktü. Karısı da perdenin arkasına geçip ev sahibinin hanımının yanına oturdu. İlyas'a bir tas kımız verdiler. İlyas tekrar onları selamladı. Biraz kımız içtikten sonra tası yere koydu. Misafir ona dedi ki, "Nasıl dede, bize bakıp eski yaşantını özlüyor musun? Canın sıkılıyor mu? Eskiden mutluydun, şimdi ise sıkıntı çekiyorsun." İlyas gülümseyerek cevap verdi. "Sana saadetin ve sıkıntının gerçekte ne olduğunu anlatsam hayret edersin. Bunu karıma sor da ondan dinle. O kadındır. Kalbinde ne varsa dilinde de o vardır. Bu mesele hakkında tüm hakikati o sana söyler." Misafir perdeye doğru döndü. "Nine, eski saadet ve şimdiki sıkıntı hususunda ne dersin?" Şam Şemagi perdenin arkasından cevap verdi.
Ayrım sonu.